Evet kardeşlerim, hoş geldiniz, seviniz. Bugün İsrailoğullarına gönderilen, Kur'an'da da adı 6 farklı yerde geçen Zekeriya peygamberi konuşacağız. Özellikle Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azimüşşan bize Hazreti Zekeriya'nın nasıl dua ettiğini, nasıl bizce imkansız gibi görülen bir şeyi talep ettiğini ve nasıl oldurduğunu ders verirken ondan örnek getiriyor ve onun nida ediş şekline nazarımızı çeviriyor. Biz de kısaca hem onun hayatına değinelim hem de Hazreti Meryem'le olan diyaloglarına biraz Kur'an'ın ışık tuttuğu ölçüde değinmeye çalışalım. Öncelikle Hazreti Zekeriya kimdi? Künyesi Zekeriya bin Azan'dır. Soyu Süleyman peygambere dayanır. Az önce de dediğim üzere Yahya peygamberin de babasıdır. Kendisine özel bir şeriat gelmemişti Hazreti Zekeriya'nın. Kendisi henüz İncil de gelmediği için, Hazreti İsa'nın şeriatı da gelmediği için kendisi Hazreti Musa'nın Tevrat'ıyla amel eder ve vaktini de genelde Tevrat'ı yazmakla, anlatmakla, çoğaltmakla geçirirdi. Kendisi el emeğiyle geçinirdi. Marangozdu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ya, kişinin elinin emeğinden daha hayırlı ne var? Gerçekten de böyledir. Kudüs'te ikamet ediyordu Hazreti Zekeriya. Batlamyusçular olarak bilinen, Batlamyusiler olarak bilinen bir grup Şam vilayetine ve dolayısıyla onun içinde bulunan Kudüs'e hükmediyorlardı. Aralarında Hazreti Harun'un neslinden gelen alim kişiler de vardı. Fakat onların dini yaşayışları her ne kadar Tevrat'a hürmetkar da olsa, her ne kadar Allah'ın dinine hürmetkar da olsa bazı konularda bazı yanılgılar içindelerdi. Fakat aralarında bulunan salih kimseler bir araya gelip sıkça ibadet eder, zikreder ve Allah'a dua ederlerdi. Aralarında bir peygamber yoktu. O yüzden Allah'a bu konuda niyaz ettiler. Ya Rabbi bize bir peygamber gönder dediler ve Hazreti Zekeriya, Allah onlara peygamber olarak gönderdi. Hazreti Zekeriya Beytül Makdis'te, Kudüs'ün merkezinde, Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgede aslında mabetlerdeki kurban kesimlerini bu işleri takip eden, organize eden, kalan vakitlerinde marangoz yapan, halkça çok sevilen, güzel ahlaklı bir kimseydi. Hazreti Zekeriya İmran'ın kızı Elisa ile evlendi. Elizabeth olarak da geçer kaynaklarda. Özellikle batılı kaynaklarda. Elisa annemiz çok güzel ahlaklı bir insan. Bir peygamber annesi olmaya, bir peygamber eşi olmaya gerçekten çok liyakatli bir insan. Onun da kız kardeşi Hazreti Meryem'in annesi olan Hanne. İkisinin de uzun süre çocukları olmuyor. İkisi de böyle evlat hasretiyle yaşıyor ve daha sonra Hazreti Meryem'in annesi olan Hanne açıyor ellerini, Cenab-ı Hakk'a dua ediyor, niyaz ediyor. Bir evladım olursa onu Beytül Makdis'e bağışlayacağım diyor. O zaman da şöyle bir adet var. Beytül Makdis'e adanan çocuklar orada hizmet ederler ama bunlar sadece erkek olur. O da aslında erkek demeyi unutarak böyle bir ahdü peymanda bulundu. Ama o zaman kız kabul edilmediği için Hazreti Meryem dünyaya geldiği zaman alimlere bu adağını nasıl yerine getireceğini, bu yeminini tutmak için Hazreti Meryem'i vermek istediğini söyledi. Alimler aralarında uzun uzun istişare yaptılar. Bazıları karşı çıktı. İşte o yozlaşmış olan alimler karşı çıktı. Ama toplantı neticesinde Hazreti Meryem'i Beytül Makdis'e hizmetkarlıkta kabul ettiler. Fakat onun himaye edeni kim olacaktı? 400 kadar orada erkek çocuk vardı hizmet edenler. Ama ona özel, çünkü kız çocuğu olduğu için farklı bir yer ayıracaklardı ve o orada ibadet edecekti. Çünkü o artık Allah'a adanmıştı. Bir azize olacaktı. Hazreti Zekeriya akrabalık ilişkisinden dolayı bunun kendisinin hakkı olduğunu söyledi. Fakat diğer oradaki alimler de böyle büyük kıymetli bir işe kendileri aslında varis olduklarını, olması gerektiğini söylediler ve aralarında oylama yapılması gerektiğini düşündüler ve sonra dediler ki her birimiz kalemlerimizi atalım. Hangimizin kalemi nehrin üzerine çıkarsa o Hazreti Meryem'e himaye etsin. Hepsi kalemlerini nehre attılar. Nehrin dibine battı hepsinin kalemi. Fakat Hazreti Zekeriya'nın kalemi suyun üstüne çıktı ki bu da Hazreti Zekeriya'nın mucizelerinden birisiydi. Hazreti Zekeriya'nın birkaç mucizesi daha bakıyoruz hep böyle kalem üzerine. Ona gelen ilk itiraz, senin peygamber olduğun ne malum? Hangi mucizen var dediklerinde sen de aynı bizler gibi yazıyorsun. Eğer peygamber olsaydın bizler gibi elinle yazmazdın, bir farklılığın olurdu diye itiraz etmişti bazı kimseler. O da Allah'a niyaz etti ve Allah'ın izniyle Cebrail aleyhisselam geldi. Kaleme emret dedi. Hazreti Zekeriya kaleme emretti. Kalem kendi kendine Tevrat'ı yazmaya başladı. Bu şekilde normalde kendisinin yazacağının 10 katı kadar nüsha o gün yazılınca inanca pek çok kişi de iman etmişti. Hatta Hazreti Meryem'in kendisine verileceğine dair olan kefaletnameyi yazarken Hazreti Zekeriya kalem de hokkada kullanmamıştı. O yazı Allah'ın izniyle bir mucize olarak yazılmıştı. Zaten Hazreti Zekeriya'nın bir diğer mucizesi de mesela suyun üzerinde yürümesi, ayağını suyun ıslatmaması. Diğer bazı mucizeleri de yine konuştukça değineceğim inşallah. Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'e Beytül Makdis'te yüksekçe bir oda yaptırdı ve kendisi sürekli ibadet eder ve Tevrat okurdu. Hazreti Meryem'e her gün yiyecek getirir ve ona Tevrat'tan bir şeyler öğretirdi. Bazı günler geldiği zaman kış olmasına rağmen Hazreti Meryem'in etrafında daha önce belki kendisinin görmediği yaz yiyecekleri, yaz meyveleri buldu. Bunlar neyin nesidir ya Meryem dediği zaman Hazreti Meryem dedi ki bunlar Rabbimin lütuflarıdır. Aynı şey yaz mevsiminde kış meyveleri olarak lütufların geldiğini görünce Hazreti Zekeriya'nın tefekkürü ve hayreti arttı. Belki de bunun etkisiyle de ellerini açtı ve Rabbine niyaz etti. Rabbim ben yaşlandım, çocuğum da olmuyor. Saçlarım beyazladı. Hatta burada tefsirlerimizde şöyle bir ifade geçer. Saçlarının beyazlığını bir benzetmeyle anlatıyor. Alev almış gibi adeta diyor. Bu da çok latif Kur'an'ın bir belagatı. Daha sonra Rabbine nida ediyor. Sessizce nida ettiğini Kur'an bize söylüyor. Ve duasının sonunda da şu enteresan ifadeyi kullanması bize aslında dua edebini ve ahlakını öğretiyor. Diyor ki Rabbim ben senden niyaz ettiğim zaman beni eli boş geri çevirmedin. Hani birisine gittiğimiz zaman bir borç istediğimizde veya bir yardım istediğimizde böyle bir şeyi bana ver demek vardır. Bir de zat halinize geldiğim zaman elim hiç boş dönmedi demek vardır. Bu daha kuvvetlidir, daha desteklidir. Dualarda da kullandığımız kelimeler gerçekten çok kıymetli ve değerlidir. Duamızın kabulünde o dua edebimiz, ahlakımız sözlerimizle yansır. Hazreti Zekeriya 99 yaşına gelmişti. Eşi Elisa 98 yaşında olduğu ifade edilir. Hatta bir rivayette 120 yaşında olduğu söyleniyor Hazreti Zekeriya'nın. Kısacası çocuk olmayacak bir yaşta. Ve Meryem suresinde, Ali İmran suresinde Hazreti Zekeriya'nın bu durumu bize ifade ediliyor. Meryem suresinde geçen o ifadede Hazreti Zekeriya eşinin kısır olduğunu söylüyor. Fakat Allah'ın işi ya yüreğine evlat sevgisi düşmüştü. Açtı ellerini. Eşim kısırdır ya Rabbi. Ben ihtiyarım. Belki esbab dairesinde hani böyle bir şey mümkün değil manasında. Bunu ifade ettikten sonra ben sana elimi açtığım zaman beni hiç boş çevirmedin diyor ve o nidası kabul olunuyor. Evet, burada dua ile ilgili çok önemli bir ders veriyor bize. Biz Cenab-ı Hak'tan bir şeyleri isterken onun kudretinin sınırsız olduğunu Bismillah sırrıyla anlamalıyız. Yani Allah dilerse her şeyi yapar. Ki devamında Meryem suresinde Allah diyor ki Cebrail vasıtasıyla. Duanı kabul ettim, sana Yahya isminde bir evlat vereceğim. Bu ismi daha önce kimseye vermemiştim. Yahya ismi Allah'ın koyduğu bir isimdir yani. Zekeriya peygamber buna şaşırıyor. Bu nasıl mümkün olabilir diyor. Gale kezalik yani bu böyledir diyor Allah. Ben ol derim ve olu verir. Cenab-ı Hak için imkansız diye bir şey yoktur. Onun kudreti sonsuzdur. Böyle bir zattan isterken cimri birinden ister gibi değil. Cömert ve kudreti sonsuz, hazinesi sonsuz olan birinden ister düşüncesiyle istersek duamızın şekli de değişiyor, neticesi de değişiyor. Tabii ki dua sadece Allah için yapılmalı. Çünkü dua bir ibadettir. Kesinlikle ahirette buna dair sevap kazanacağız. Nasıl biz namazı spor yapmak için kılmayız, orucu zayıflamak için tutmayız? Allah için yaparız bunları. Duayı da Allah için, Allah'la konuşmak için yapmamız lazım. Bu bir ibadettir. Allah istediğimiz şeyi verir vermez. Bizim esas gayemiz istediğimiz şey olmamalı. İllet makamına çıkmamalı. Bizi teşvik edici bir makamda kalabilir en fazla. Hani Araf suresinde diyor ya Rabbinize yalvara yakara dua edin ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Demek ki biz yalvara yakara o dua edebinde, dua lisanında böyle bir üslup tercih etmeliyiz. Yalvararak, yürekten istemeliyiz ama insanlara göstererek değil, sadece Rabbimize göstererek belki de bu samimiyeti ortaya koymalıyız. Eğer haddi aşarsak, gösterişe girersek Rabbim bundan hoşnut olmaz. Ve şu hadis çok önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden biriniz dua ettim de kabul olmadı deyip acele etmediği sürece duası kabul olacaktır. Yani karşılık bulacaktır diyor. İcabet bulacaktır. Yani Cenab-ı Hak'tan bir şey istersen ama o senin için hayırlı değildir. Allah daha hayırlısını verir. Veya daha sonra verir. Senin için hayırlı olan zamanda verir. Başka bir şey verir. Veya ahirete saklar. Ahirette daha çok verir ki böyle bir hadis var. Kulun ameli tartıya konulduğu zaman, ibadetleri yetersiz kaldığında bir anda kefeye pek çok şey konulacak ve kul diyecek ki bunlar benim yaptığım ameller değil. Burada ne işi var? Ona denilecek ki bu senin dünyada ettiğin ama kabul olmayan dualarındı. O zaman o kişi diyecek ki keşke hiçbir duam kabul olmasaydı da bu ana kalsaydı ebedi bana kazandırmış oldu. İşte bizim için neyin hayırlı olduğunu Allah biliyor. Allah'a güvenelim o noktada. Zekeriya peygamber de duanın sırrını anlamış ve buna göre Allah'tan el açıp niyazda bulunmuştu. Nida etmişti ama çok güzel bir bam teli noktasını yakalayarak, Allah'la çok samimi bir irtibat kurarak Allah'tan istemişti. Nidaen hafiyya dediği sessiz, gizli bir nidadır. Hazreti Zekeriya duasının kabul olduğuna Cebrail vasıtasıyla gelen müjdeye çok sevindi. Ama gene de kalbinin mutmain olması için tıpkı İbrahim peygamberin niyaz ettiği gibi Allah'tan bir alamet istedi. Allah da dedi ki muktedir olmana rağmen 3 gün boyunca dilesen de konuşamamandır. 3 gün boyunca Hazreti Zekeriya insanlara tebliğ için sadece işaretlerle anlatıyor. Allah'a tesbih edin, zikir çekin diyor. İnsanları namaza davet ediyor ama işaretlerle anlatıyor. O 3 gün boyunca kendini zikre veriyor, kendini ibadete veriyordu. Çokça hamd etti, çokça zikretti. Müddette olunca Hazreti Yahya dünya geldi. Daha sonra 6 ay kadar sonra da Hazreti İsa dünyaya geldi. Fakat Hazreti İsa'nın babasız bir şekilde Hazreti Meryem'in rahminde yaratılmasına insanlar taaccüp ettiler ve iftira attılar. Hazreti Zekeriya'yı suçladılar. Bunun için Hazreti Zekeriya kaçmak durumunda kaldı. Takat getirilemeyen şeyden uzaklaşmak bir peygamber sünnetidir. Yahudiler onu yakalamak için peşine düştüler. Hazreti Zekeriya Beytül Makdis yakınında ağaçların bolca bulunduğu bir bahçeye girdi. Tam yanından geçerken bir başka mucizeye daha sebep oldu. Bir ağaç kendisiyle konuşmaya başladı. Ya Zekeriya, gel bana gizlen, ben seni muhafaza edeceğim dedi. Hazreti Zekeriya için yarıldı. Hazreti Zekeriya onun içine girdi, saklandı ve kapandı. Fakat daha sonra Yahudiler gelip onu bulamayınca şeytan orada peyda oldu ve onlara dedi ki şu ağacı testereyle kesin. Eğer içinde saklanıyorsa ondan kurtulursunuz. Eğer saklanmıyorsa da bir şey kaybetmezsiniz. İnsanlar bu şeytanın destesine, vesvesesine uydular ve ağacı testereyle kesmeye başladılar. Hazreti Zekeriya bu şekilde şehit oldu. Bugün maalesef Halep bombalandığında onun da kabri veya makamı olduğu düşünülen Zekeriya Camisi de o bombalardan nasibini aldı. Ama makamı orada, kabri de o olabilir diye bazı alimlerimiz görüş bildirmişler. Doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dışındaki peygamberlerin kabirleri konusunda çok büyük bir netlik yok. Tabii ki Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in, bazı peygamberlerin kabirlerine dair işaretler var. Türkiye'de de bazı peygamberlerin kabirleri var. Ama dediğim gibi doğrusunu Allah bilir. Rabbim Zekeriya peygamber gibi onun kudretine açık bir kalple, tam bir tevhidle iman etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah bütün peygamberlerden razı olsun. Bizleri de onlara güzel misal eylesin ve onların dualarından ders almayı bize nasip etsin. Özellikle de Zekeriya peygamberin duasından ve üstadın şu sözünü gerçekten iyi hatırlamak, nazara vermek, hayatımıza geçirmek lazım. Vermek istemeseydi istemek vermezdi diyor. Allah bizlere vermek istiyor demek ki o yüzden istemek duygusunu bize vermiş. Hazinesi sonsuz. O kapıyı çalalım. Ya bu iş olmaz. Şu işi Allah oldurmaz gibi kendi kendimize engeller koymayalım. Allah şartları değiştirir. Gerekirse hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını. Bir lahzada ihsan eder demiş şair. Allah isterse sebepleri de baştan yaratır. Öyleyse açık yüreklilikle Rabbimize dua edelim, niyaz edelim. Özellikle zulme uğrayan kardeşlerimiz için niyazda bulunalım. Ümmet-i Muhammed için, imanlar için, ahiretler için dua edelim ve çınar altına da, özellikle de çınar altının Ankara'daki inşaatı için de bol bol dua edelim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.